Ayrım 2.
4. İç sayfaların birinde siyah beyaz bir fotoğraf. Yüksek arkalı eski tarz bir koltukta, üstünde geniş yakalı, çizgili bir elbiseyle biraz aşağı kaymış bir kadın oturuyor. Kafasında bir torba var. Kolları koltuğun dirseklerinden yana sarkıyor. Başı yana düşmüş. Ayakları çıplak. Arkasında bir manzara tablosu var. Uzak, kuzey ormanlarının içinde küçük, sevimli, tek başına bir ev. Yanındaki komodinin üzerinde bir gece lambası. Fotoğrafın altında "Garip bir intihar" başlığı var. Haberde fotoğraftaki kadının bir süre önce kocasını kaybettiği ve girdiği bunalım sonucunda intihar ettiği yazıyor. Polisin verdiği bilgiye göre kadını akşam eve gelen oğlu bulmuş. Sinir krizleri geçiren genç adam annesinin intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını, bu işin peşini bırakmayacağını söylemiş. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyormuş. Fotoğrafta annemin kafası torbanın içinde. Oysa polisler geldiklerinde torba yoktu. Fotoğrafın daha çarpıcı olması, tanınmayan bir kadının bunca ölüm arasında intiharının sayfaya girebilmesi için torbayı gazeteciler yeniden kafasına geçirmiş olmalı. O gazete hala evde, kağıtların, dosyaların arasında bir yerde. Orada koltukta kaymış, başı yana düşmüş, gözleri kapalı, ağzı hala nefes alacakmış gibi açık gördüğüm haliyle değil, o siyah beyaz gazetedeki fotoğrafla belirgin o son an. Dedim ya, fotoğraflar yaşanan anlardan daha güçlü. Bir kez bile yeniden bakmadığım halde bütün o sahneyi tıpkı fotoğraftaki gibi hatırlıyorum. Siyah beyaz, o manzara resmini, o koltuğu sanki yıllar boyu görmemişim gibi. Sanki insanların utandıkları anları, nedensiz biçimde kendilerini alçalmış hissettikleri görüntüleri asla unutmadıkları halde belleklerinden silmiş sandıkları gibi. Yalnızca birkaç gün önce, bu korkunç görüntüden yalnızca birkaç gün önce balkonda oturuyoruz annemle. Ne zamandır onun nasıl değiştiğini, babamın ölümünden sonra nasıl kendini bıraktığını düşünüyorum. Artık saçları yapılı değil. Bütün çocukluğumuzdaki gibi bu ev gelen gidenlerle, sürekli çalan telefonlarla, kahkahalarla, hiç sönmeyen ışıklarla, geç saatlere dek süren sohbetlerle dolu değil. Bu canlı hayat bir cumartesi sabahı birdenbire bitti. Sanki her şey orada dondu. O cumartesi sabahı, babamın buradan götürüldüğü, herkesin ağladığı o sabah hayat durdu. Ve annem şimdi o zamandan beri bu donmuş hayatın içinde, donmuş eşyaların arasında öylesine dolaşıp duruyor. Ona neden bir yerlere gitmediğini, buradan taşınmayı düşünüp düşünmediğini soruyorum. Aynı fincanlarda, aynı balkonda kısa bir süre önce içtiğimiz çaylar bize neşe verirdi. O heyecanlı yaz akşamüstleri gitmiş, aynı fincanlara bakıyorum, aynı balkonda çay içiyoruz ama hiçbir şey aynı değil artık. Annem diyor ki, her şey seninle gelir, nereye gidersen git, kaç yaşına gelirsen gel, yaşadığın her şey seninle gelir. Yaz sabahlarının çocuk sesleri, kuşlar, komşuların konuşmaları, satıcılar, denizin kokusu bu konuşmanın dış görüntüleri. Son yıllarda çok sigara içiyor. Daha ilk çayın ardından sigara yakıyor. Bir yere gitmek istemiyorum. İnsan tek başına nereye gidebilir ki zaten diyor. Kendimi çok çaresiz buluyorum. Orada, o balkonda, birdenbire çocukluğumun balkonunda kocaman bir adam olarak oturduğuma, annemin dağınık saçlarla, üstünde eskimiş bir gömlekle sigara içtiğine, ikimizden başka kimsenin olmadığına, telefonların çalmadığına, gülmediğimize inanamıyorum. Hiçbirimiz çocukluğun balkonundan ayaklarımızı sallandırarak önümüzdeki hayata bakamıyoruz. Çok sonra o fotoğrafa bakıp bugünleri o anda düşünüp düşünmediğimizi, o anda içimizden geçenleri merak ediyoruz. Annemin söyledikleri doğruydu. Her şey bizimle gelir, gittiğimiz her yere. Ama belki de görüntülerin üst üste binmesi, resimlerin çoğalması bir şeye yarar, unutmaya. Ne güzel bir yaz, ne güzel bir başlangıç değil mi? Lale, ben o gece hiç durmadan ağladığımda, gözlerimden yaşlar kendiliğinden aktıkça, bütün gün sapasağlam durmuşken, hayatın bu beklenmedik darbelerini karşılayacak denli güçlü biri gibi gelenleri karşılamışken, yalnız kaldığımızda birdenbire başlayan o ağlayış sürüp gittikçe, bana sımsıkı sarılıp yanımda olduğunu, hep olacağını, beni bütün bu anlamsız hayattan daha çok sevdiğini söyleyip durmuştu. Ama sözcükler anlara, görüntülere bağlı. Görüntüler değişince sözcükler de değişiyor. Birbirine şifrelenmiş gibi. Görüntüleri değiştirirken sözcükleri aynı tutmaya çalışmak boşuna. Mutluluğun ellerinizin arasından kayıp gittiğini görüp bir şey yapamamak gibi. Neden sonra günün birinde bir şey beni yeniden o fotoğrafa bakmaya zorladığında, Yeniden baktığımda, ilk gördüğümde aklıma gelmeyen bir ayrıntı belirmişti. Çocukken bana kızdığında kaşlarını çatıp, "Torbadaki yüzümü çıkartırım, ona göre," derdi annem ve çok korkardım ben de. Torbadaki yüzünü sonunda gördüm anne. Yıllar sonra artık bana hiçbir şey için kızmazken, artık bütün bunları unutmuşken, artık kimsenin öteki yüzünden korkmamayı öğrenmişken, hiç beklenmedik bir anda gördüm, korkmadım. O belki de eski zamanların sonsuza dek birine bağlanan hayatlarından birini yaşamıştı. Çocukluk günleri biterken yaşamına giren ve ölünceye dek aşık olunan bir sevgiliyle. Babamın duvardaki fotoğrafı ince yüzlü, genç, bıyıklı bir asteğmen. Üniforması pırıl pırıl parlıyor. Fotoğraf üstünden boyanmış. Birbirleriyle ilk buluşmalarını, babamın ona söylediği cümleleri tasarlıyorum. "Bugüne kadar kimseyi böyle sevmedim. Fakat seni gördüğüm anda yeryüzünün bütün ışıkları sanki kalbime doğmuş gibi büyülendim." Şimdi bizi güldüren sözcükler onları birbirine bağlamıştı. Bu fotoğrafı bu ülkenin uzak bir sınır kasabasına giderken çektirmişti babam. Henüz nişanlanmamışlardı. "Vatanın uzak, soğuk ve unutulmuş bir köşesine gidiyorum. Fakat hiçbir soğuk senden uzakta bulunmanın hasretiyle karşılaştırılamaz. Acaba bu unutulmuş yerde ben de unutulur muyum diye düşünmeden edemiyorum. Tek tesellim son görüşmemizde benim sana karşı duyduğum hislerin karşılıksız olmadığını öğrenmektir. Beni bu kutsal vazifede senin hatıran ayakta tutacak," yazılıydı fotoğrafın arkasında. Sonra aylar boyunca birbirlerine mektuplar yazmışlardı. Sanki delice sevişmiş, yıllarını birlikte geçirmiş gibi. Oysa yalnızca birkaç kez görüşmüşler, bir yaz tatilinin son günlerinde tanışmışlardı. Belki de eski filmlerdeki gibi deniz kıyısında elbiseleriyle koşmuşlar, el ele yürümüşler, isimlerini kazıdıkları ağaçların altında birbirlerine sözler vermişlerdi. Bu uzun mektuplar aşk sözcükleriyle, ateşli hayallerle, karmaşık düşler ve korkularla doluydu. Bir de günlük hayatın sıradan anlatımlarıyla. Biri karlar içindeki bir sınır kasabasında, öteki sıcak, zengin baba evinde. İki ayrı dünyayı birbirlerine anlatırken onları yalnızca duydukları aşk birleştiriyordu. Birbirlerinin sesini bile duyamadan, uzaklıklar gerçekten uzakken, yalnızca ince dolma kalemle yazılmış satırlarda birbirlerini deli gibi sevmişlerdi. "Hasretin hiç, hiç sönmeyen bir ateş gibi," yazmıştı babam. Şiirler, unutulmaz şarkılar zaman zaman onları umutsuzluğa sürüklemiş, bazı mektuplarda bitmek bilmez bir ayrılığın acısından söz etmişlerdi. Ama bitmişti ve onlar birbirlerine söz verdikleri gibi evlenmişler, çocukları olmuş, bir hayat kurmuş ve bekledikleri mutluluğu bulmuşlardı. Hayatlarına asla kuşkular, başka insanlar, kavgalar, kötülükler girmemişti. Oysa şimdi en büyük sevgiler bile nasıl da kırılıyor, beklenmedik sıradan darbelerle nasıl da parçalanıyor. Gazeteler bu tuhaf intiharın nedenini hiç bilemeyeceklerdi. O hayatını sürdüren insanı yitirmişti. Yıllarca onun birkaç saat geç kaldığı akşamlarda bile büyük bir tedirginlikle pencerelerde beklemiş, her şeyi ona göre kurmuştu. Onunla birlikte bütün bir hayat insanlarla, kahkahalarla, ışıklarla, sevinçlerle çekip gitmiş, birdenbire içleri boşalan eşyalarla, hüzünlü anılara dönüşen şeylerle kala kalmıştı. Hiçbir şey evin içindeki, kendi içindeki, hayatın içindeki bu tanımlanamaz boşluğu doldurmuyordu. Onu ancak şimdi, aradan zaman geçince anlayabiliyorum. Belki o günlerde, balkonda oturup ona bir yerlere gitmesi gerektiğini anlattığım günlerde anlayabilseydim, bir şeyler değişebilirdi. Filmde annemi dondurulmuş zamanın, dondurulmuş eşyanın içinde canlandırmaya çalıştım. Her şeyin bir buz hareketsizliğini ve soğukluğunu taşıdığı evde dolaşması bir film hilesi gibiydi. 5. Evet, koskoca bir dünyada gidecek yer bulamadık. Öğleden sonra güneşinden dev şemsiyelerle korunmuş köşede kahvemizi içiyoruz. Biraz süt alıyor. "Hala gidecek bir yer mi düşünüyorsun?" diyor. "Şu an olmak istediğim tek yer burası." Onun yanında kocaman dudaklarına, çekik gözlerine, zarif el hareketlerine bakarak burada oturuyorum. "Seni bağlayan, gitmeni engelleyen şeyler mi var?" diye soruyor. "Uzakta, başka bir kentte, yaşadığım kentte, benden ayrılması gerektiğini düşünen ama bunu başaramayan, o şarkıdaki gibi bir sevgilim var, küçük bir çocuk. İlk kez birini böyle sevdiği için sonsuza dek korumak istediği bu duygudan ayrılamayan bir çocuk. Artık yalnızca acı çektiği halde yanımda olmak, yüzüme bakmak, benim somurtmalarımı, tersliklerimi, çekilişlerimi izlemek için bile her şeyini vermeye hazır." Şımarıkça omuzlarını silkiyor. "Anlatmak istediğim bir şey yok demek ki. Öyleyse gidiyorum," diyor. Buraya sana bir şeyler anlatmaya değil, bana gidecek bir yer bulmaya gelmiştik diyorum. Kalkıyor, şapkasını düzeltiyor. Evet, ama bulamadık diyor. Bütün bir öğleden sonra tek başıma yüzüyorum. Güneşin altında gözlerim kapalı yatıyorum. Tenimin yanmasını, sonra ara ara hafif bir esintinin geçip gidişini, gözlerimi açtığımda beliren sarı, parlak lekeleri izliyorum. Onu görmek istiyorum yeniden. Konuşmaları yönlendiremediğimi, onu etkileyecek hiçbir şey yapamadığımı, onun yanında konuşamadığımı biliyorum. Ama gözlerimi kapadığımda Aslı geliyor aklıma. Şimdi günlerdir her sabah kalktığında, her akşam uyuduğunda, bütün gün benimle yaşadığını, beni düşündüğünü, her şeyi yoluna koymak için yapabilecek bir şeyler aradığını, sonra yine umutsuzluğa kapılıp üzüldüğünü düşünüyorum. Çok uzaklarda bir dostum var. Günlerini artık kimsenin okumadığı kitapların arasında geçiriyor. Kimsenin okumadığı şeyler yazıyor. Güneşin altından kalkıp yine şemsiyelerin altındaki gölge köşeye geliyorum. Ona mektup yazmaya başlıyorum. Sevgili Cem, insan kendisini delice seven birine, tüm yaşamını ona bağlamış, mutluluğu ancak onun yanında hissetmiş birine ondan ayrılacağını nasıl söyler? Sen göz dalgınlıklarından bile anlamlar çıkaran, bir gülümseyişinle dünyası değişen, sevişirken mutluluktan titreyen birine onu artık istemediğini nasıl söylersin acaba? Artık olmayacağını, onun hayatından silinip gideceğini, bütün alışkanlıkların, bütün ayrıntıların, birlikte yaşanmış anların, birlikte kurulmuş anıların, birlikte çekilmiş fotoğrafların, birlikte alınmış eşyaların, her yana işlemiş kokunun artık olmayacağını, artık asla olmayacağını nasıl söylersin? Onu karşına alıp dürüstçe mi? Bir gün birdenbire mi? Ben dürüst biri değilim. Doktorun çok yakında öleceğini söylemesini isteyenlerden biri değilim. Kötü şeyleri öğrenmek istemiyorum. Beni bir sabah gün doğarken gelip uyandırdığında, senin yüzünden ölmeye kalkıştı, anladın mı? Burada böyle uyuyamazsın diye bağırdığın zaman da sana bunları sormak isterdim. Ne yapabilirdim ki? Sen biliyor muydun? İki insanın duyguları artık birbirini karşılamadığı zaman ne yapmalı? Biri artık başkalarıyla gezip eğlenirken, belki bir başkasını severken, öteki hala ağlayarak uyanıyorsa, telefonun başında belki, belki diye bekliyorsa, her şeye boyun eğmeyi, bir kez olsun yeniden denemek için hayatını bile vermeyi göze alıyorsa ne yapmalı söyle bana. Bunu anlatan bir kitabında var mı? Ben bunu asla bilemedim. Dali gittiğinde ondan haber alabilmek için çocukça oyunlarla en sevmediğim arkadaşlarını bile aradığım, belki rastlarım diye sokaklarda gezindiğim, telefonun başında artık saatler çok geç olduğunda çaresizce ağladığım bütün o uykusuz gecelerde de şimdi de bilmiyorum. Yine de seni dinledim. Şimdi de Aslı'nın aşkı giderek büyürken, tam bir çılgınlığa dönüşürken ben uzaklaşmaya başlamıştım. Kendi kendime böylesine sevmenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Onu bir daha asla aramayacağına söz verdikten birkaç saat sonra nasıl büyük bir acıyla telefonlara sarıldığını unutma diyordum. O sabah sen geldiğinde bir kez daha ayrılmayı denemiştim. Ne olursa olsun Lale'nin bana yaptığı gibi telefonları açmayacaktım. Ortadan kaybolacaktım. Bir süre sonra alışacaktı. Zaman geçecek, her şey değişecekti. Belki de gülecekti bütün bunlara. Oysa o ölmeye kalkmıştı. Annem gibi içindeki boşluğa katlanmaktansa çekip gitmeye karar vermişti. O gün seni dinlerken haklı olduğunu düşündüm. Ona daha fazla acı çektirmeye hakkım yoktu. Yanına gidecektim, yeniden başlayacaktık. Tüm bunları yaptım sevgili dostum. Ama hiçbir şey yoluna girmedi. Yaşamım birbirine yapışmayan, birbirine geçmeyen parçalardan oluşuyor ve sanırım benim de istediğim bu. Her parçada yeni görüntüler bulmak, yeni hayallere dalmak, dünyayı yeniden keşfetmek. Yoksa birleştirildiğinde ortaya kocaman, belirgin bir resim çıkan oyunları sevmiyorum ben. Bütün uğraşların sonunda resim tümüyle parçalansın, dağılsın ve sonsuza dek yeniden kurmaya çalışalım onu. Böylesine bir parçalanmayla yaşayabiliyorum ancak. Evet, dediğin gibi masanın üstünde her şey olsun, bütün oyuncaklar yere serilsin. Birinden sıkılınca ötekiyle oynayalım. Görüntüler hep değişsin. Bu dünyaya görüntüler durmadan değişmezse nasıl katlanılabilir ki? Belki de böylesine tembel olmasam iyi bir gezgin olurdum. Aylarca yol alıp bir adaya vardıktan sonra yeniden bir başkasına doğru gitmek, onun nasıl maceralarla, nasıl güzelliklerle, nasıl tehlikelerle dolu olduğunu düşünmek, sonra onu bulunca bir başkasını, böyle sürüklenip gitmek. Yoksa yerleşmeli miydim? Bu bana göre, bu değil diye her şeye durduğum yerden bakıp işime yarayanları yanıma alıp ötekileri atmalı mıydım? Yeryüzünde gerçekten yerleşilebilen, sonsuza dek üstünde durabileceğin bir toprak parçası olduğuna inanıyor musun? Bu insanlara, bu görüntülere, böyle belirlenmiş söz dizimleriyle, belirlenmiş bakışlarla isimler takmakla, onların yanında ya da karşısında olmakla, birilerini sevip ötekileri yatsımakla geçen bir hayat benimkinden daha mı iyi? Belki, bilmiyorum. Tek bildiğim beni mutlu eden, beni çeken, biraz daha hareket etmemi sağlayan tek şeyin durmamak olduğu. Durduğum zaman birdenbire bir karabasana saplanıyorum. Her şey bitti sanıyorum. Yaşam bitti, daha fazlasını alamadım. Zaman doldu. Buraya kadar diyorum kendi kendime. İnanılmaz, tanımlanamaz bir korku doluyor içime. Evet, birlikte olduğum bütün kadınları sevdim. Bir yerde birkaç sözle, bir bakışla, üstünde durulmayacak bir el hareketiyle başlayan, sonra onun sözcükleriyle benimkiler arasında bir bağ kurulan, bakışlarla, açıkça söylenen ve gizlenenlerle, bedenlerin kendine özgü tutumuyla süren, kimi zaman bir gecede, kimi zaman yıllar sonra bitecek, neler olacağını asla tam olarak bilemediğim ve her keresinde yeni bir heyecanla sürüklendiğim, başımı döndüren bu iki kişilik özel anları seviyorum. Sanki her keresinde başka bir gizli çözüyorum. Her keresinde o şifreyi bulup bulamayacağımı, tılsımlı sözcüklerin kapıyı açıp açmayacağını düşünüyorum. Zırhlar bir bir çıkıyor. Bazen çabucak, bazen çok güç. Bazen çok sıradan görünen biri beklenmedik gizlerle çıkıyor ortaya. Bazen çok gizemli sanılan biri tüllerin ardında şaşırtacak denli sıradan birine dönüşüyor. Gizlenmiş ruhların patikalarında dolaşıyorum yıllardır. Kapalı perdelerin arkasında, gecenin karanlığında, kulağa fısıldanan sözlerin ürpertisinde, oynanan oyunların heyecanında, bir esrime anında, sözcüklerle, dokunuşlarla, gülüşlerle, gözyaşlarıyla oyunun bozulduğu, yeni oyunların kurulduğu anlar doğuyor. Her keresinde kendimi yeniden tanıyorum. Henüz tanımadığın bir kadına kendini bıraktığında, gerçekten bıraktığında nerelere gidebileceğini biliyor musun? Bazen kendini yola çıktığın limandan çok uzaklarda buluyorum. Bir fırtınayla savrulmuş gibi gece biterken dingin ya da ürpertici bir adada. İşte hayatın gizi orada, bir kadının teninde, teninin içinde bir yerlerde. Onun ıslaklığında, her yanımı saran ürpertilerde, onun peşinden giderken ne olacağını düşünmüyorum bile. Ama kendimi haklı çıkarmayı başaramazdım bir türlü. Beni çok seven birinden ayrılamazken, o beni beklerken, bana sarılmanın mutluluğunu özlerken bir başka kadınla seviştiğim saatlerde içimde hep o gerilim, hep o kurtululmaz sıkıntı vardı. Belki de senin söylediğin gibi yalnız kalmaktan korkuyorum. Beni bırakıp gitmelerinden, herkesin gitmesinden, çocukken annemin bırakıp gideceğinden, dönmeyeceğinden duyduğum korku gibi bir şeyden, kim bilir? İnsan ya serüvencidir ya da değildir. Bense hem serüvenlerin peşinden koşmak hem de istediğim zaman güvenli bir limana sığınmak istiyorum. Orada beni bekleyen durgun suların olduğunu bilmek rahatlatıyor. Yoksa gidemem. Bir keresinde sana yaklaşan herkes mutsuz oluyor sonunda demiştin. Ben kimseye göre bir hayat kurmadım. Başka birine göre hayatını kurarsan mutsuz olursun. Ben kendim gibiyim. Kendim gibi biri olmanın suç olduğunu düşündüm hep. Birini severken bir başkasına dokunmamam gerektiğini, o beni beklerken yalnızca ona ait olduğumu düşünürken, tenimde başka bir kokuyla yanına dönmekle ne büyük bir suç işlediğimi düşündüm. Oysa asıl suç doğruyu söylememekti. Ve şimdi biliyorum ki beni mutsuz eden, içimi sızlatan, yalan söylemek, sevdiğim birini budala yerine koymak, herkesi kandırdığını sanan ama aslında yalnızca kendini kandıran aptallardan biri olmaktı. Aslı başından beri biliyordu aldatıldığını, başkalarının olduğunu ama hep bilmiyormuş gibi göründü. Bilmek istemedi, sonunda vazgeçeceğime inandı. Kimi geceleri sonunda çıkıp gitmek zorunda kaldığı tatsız tartışmaları, her keresinde yeniden gururu kırılmış, kendini aşağılanmış hissederek geri geldiği anları bilsen benden nefret ederdin. Bir keresinde ona söylemeyi denedim. Bilirsin işte, şu birbirimize uygun değiliz, sevmek her şeyi çözmüyor türünden saçmalar. Birini delice severken sözcükler anlam değiştirir. O da söylediğim her şeyi başka bir şifreyle okuyordu. Üstelik söylediklerime ben de inanıyordum. Kim birbirine uygun ki? Bir şey söylemeden beni dinledi. Yarın giderim, dedi. Sabah uyandığımda gittiğini gördüm. Kısacık bir not bırakmıştı. Şöyle yazılıydı notta. Senin yanında yatarken ne zamandır gördüğüm karabasanlar siliniyor. Sanki hayatımın bir parçasıydılar ve onlardan kurtulacağımı hiç sanmıyordum. Yıllardır ilk kez derin bir uyku uyuyorum ve düş görüyorum. Sakin, güzel düşler. Sıcaklığını duyduğumda bana söylediklerini unutuyorum. Kendi kendime seni istemiyor, bırak onu git. İstenmediğin yerde hiç kalmadın diyorum. Ama bana sarıldığın zaman unutuyorum. Hem güzel bir uykuya dalmak istiyorum, hem de dokunuşlarını izlemek, ikisi arasında bocalıyorum. Uyurken yalnız benimsin çünkü. Küçük bir bebek gibisin. Keşke olabilseydim, küçük bir çocuk olabilseydim ve onun sokaklarında dolaşırken dünyanın hiçbir yerinde rastladığın kızlarda bulunmayacak incecik yüreğinde böyle bir yerim olduğu için mutlu olsaydım. Belki yıllar önce benim de sıradan bir söz için bir anda ölümü düşündüğüm günlerde bir dokunuşla bütün bir dünyaya sahip olduğuma inandığım sıralar karşılaşsaydık. Ama şimdi biliyorum ki birdenbire hiç tanımadığı biriyle karşılaşınca kendini yeniden kuran, bambaşka birine dönüşen, kimsenin bilmeyeceği bir öyküde yer almak isteyen kadınlar çekiyor beni. Biliyorum, biliyorum, çoğu zaman sonunda hep aynı şeyi bulursun. Sıradan bir gülüş, tanıdık söz dizimleri, sorular. Sorulardan kurtulduğum çok az buluşma oldu. Sana nereden yazıyorum biliyor musun? Lale ile geldiğimiz o tatili, yıllar önceyi, bir aşkın çocuksu ayrıntılarını, deniz kabuklarını, 18 yaşımızın yazını hatırlıyor musun? İşte oradayım. Hayır, sandığın gibi o günleri yeniden yaşamak, o günlere dönmek için gelmedim buraya. Yalnızca uzaklaşmak için. Bilirsin, acıklı filmlerin sonunu bile izleyemem. Bu sonu yaşamamak için buradayım işte. Aslı İstanbul'da. Bu kez ayrılıktan hiç söz etmediğimiz halde biliyor. Ha, unutmadan, ben de senin onu nasıl aldattığımı söylediğini, gitmeden önce hep aramızda kalacağını sandığım şeyleri ona anlattığını biliyorum. Ama kızamıyorum sana, haklısın. Her zamanki gibi doğru olanı yaptın. Keşke burada olsaydın. Belki bunları konuşmazdık ama gülerdik.